Ayrım 24. Kızıl gökler altında kızıl denizler. Scott Lynch. Sayfa 219. Loke ile Jean'dan çıt çıkmadı. Stragos sandalın rotasını değiştirirken ıslak bir gıcırtı duyuldu. Suni nehirdeki bir diğer dönemece yaklaşıyorlardı.
Eh, o küçük gösteri sayesinde korsanlık pirinç denizinde pek rağbet görmeyen bir meslek olup çıktı diye devam etti Arhon. Dürüst tüccarlar o günden beri rahat bir hayat sürdürüyorlar. Hayalet rüzgarında hala korsanlar var elbette. Ama Talverrar'a 300 kilometreden daha fazla yaklaşmadıkları gibi Nikora'ya veya sahil civarına da uğramıyorlar.
Donanmam 3-4 yıldır gümrük vukuatlarından ve veba gemilerinden daha ciddi bir sorunla karşılaşmadı. Sessiz bir dönem, müreffeh bir dönem.
Senin işin de bunu sağlamak değil mi zaten diye sordu Jean.
Mürekkep yalamış, birine benziyorsun Tannen. Okuduğun kitaplar muhakkak sana şu gerçeği öğretmiştir. Askerler barış sağlamak için kanlarını akıttıklarında o barıştan en çok istifade edenler akıtılan kanları ilk unutanlardır.
Priori dedi Loke, kazandığın zafer onları tedirgin etti değil mi? Halk zaferlere düşkündür, generalleri popüler yapan şey budur ve de diktatörleri.
Kafan çalışıyor Lamora, nasıl ki onları korsanlardan kurtarmam için beni görevlendirmek Tüccarlar Konseyi'nin çıkarınaysa dedi Stragos. Olaylar sona erdikten hemen sonra donanmamı bağlamak da çıkarlarındaydı. Barışın getirisiyle gemilerden yarısının borcunu ödediler, onları donanmadan çıkardılar, birkaç yüz eğitimli denizciyi görevden aldılar ve tüccarların onları kapmalarına izin verdiler.
O adamlar Talverrar'ın vergileriyle eğitilmişti. Priori ile ortakları onları seve seve çaldılar. Pirinç denizi barış içindeyken, ilikler kendi içinde didişirken, Laşay'ın donanması yokken ve Kartay'ın öyle bir şeye zerre kadar ihtiyaç duymazken hal böyleydi işte. Hala da öyle. Dünyanın bu köşesinde her şey süt liman.
Madem Priori senden bu kadar hoşnutsuz, neden kaynaklarını tamamen kesmiyorlar? Loki sandalın kenarına yaslandı ve sol elini küpeşteden sarkıtarak sıcak sulara daldırdı.
Ellerinden gelse keseceklerinden eminim dedi Stragos ama şehir beraatı genel gelirlerden asgari bir bütçe almamı garantiliyor. Hem de kentteki tüm saymanlarla pimpirikliler onlardan biri olmasına ve bunu bile kırpmak için ipe sapa gelmez yalanlar uydurmalarına rağmen. Defterdarlarım gece gündüz onların peşinden koşuyorlar. Fakat kesebilecekleri tek şey ihtiyari kaynaklar. Bir zaruret anında güçlerimi altınla ve diğer yardımlarla çabucak şişirebilirler. Barış zamanındaysa verdikleri her sentirada gözleri kalıyor. Arhonluğun niçin kurulduğunu unuttular.
Kamor kıçınızı tekmelememeyi kabul ettikten sonra Selefi'nin bu makamı feshetmesi gerektiğini hatırlar gibiyim dedi Loki.
Profesyonel bir askeri güç daimi bir askeri güçtür Lamora. Saflar arasında tecrübe ve eğitim devamlılığı sağlanmalıdır. İşe yarar bir kara veya deniz kuvveti yoktan var edilemez. Bir sonraki kriz ortaya çıktığında Talverrar'ın bir savunma hazırlamak için 3-4 yılı olmayabilir. Ve öyle bir durumda priori yani diktatörlük yönetimi ve yurttaşlık hakları diye bağıra çağıra dert yalanlar, batan gemideki fareler gibi ilk sıvışanlar olur. Servetlerini de yanlarına alıp dünyanın hangi köşesi onlara kapılarını açarsa oraya çeker giderler. Ne şehre destek olurlar ne de onu savunurken ölürler. O nedenle aramızdaki husumet benim açımdan son derece şahsi.
Her ne kadar karakterleri hakkındaki genel görüşüne itiraz edecek kadar çok tüccar tanımışlığım olsa da dedi Loke, bu konuşmanın nereye gittiğine yönelik ani bir fikir edinmiş bulunmaktayım.
Ben de öyle dedi Jean genzini temizleyerek. Bana kalırsa gücünün azaldığı şu günlerde pirinç denizinde yeni bir sorunun patlak vermesi epey işine gelir öyle değil mi?
Bravo dedi Stragos. Bundan 7 yıl evvel hayalet rüzgarı korsanlara ayaklandı ve emrim altındaki donanmadan memnun olmaları için Talverrar halkına bir sebep verdiler. Bize bir kez daha sorun çıkarmaları ve tekrar ezilmeleri sayeden de işime gelir.
Senin için bir bahane bulalım diye bizi denize yollayacağını söylemiştin dedi Loke.
Bizi denize yollayacağını. Yoksa beynin şişti de kafatasına baskı mı yapıyor? Nasıl olur da daha önce hiç bulunmadığımız bir yerde kahrolası bir korsan filosu toplamamızı ve geçen sefer onu masaya yatırıp kıçından becermiş bir donanmanın elinde can vermesi için mutlulukla buraya gelmeye ikna etmemizi bekliyorsun ki?
Siz ikiniz Kamor soylularını olmadık tezgahlara bir servet harcamaya ikna ettiniz dedi Stragos en ufak bir kızgınlık sergilemeden. Onlar paralarına düşkündür yine de onları birer ağaç gibi silkeleyip ne kadar olgun meyveleri varsa topladınız. Bir bağlı büyücüyü oyuna getirdiniz. Kapa Barsavi'yi suratına baka baka kandırdınız. Onun ve tüm erkanının işini bitiren tuzaktan kaçmayı başardınız.
Sadece bazılarımız diye fısıldadı Loke. Sadece bazılarımız başardı Göto Şerif.
Sıradan casuslardan daha fazlasına ihtiyacım var. Bana provokatörler lazım. Siz ikiniz ideal bir zamanda elime düştünüz. İşiniz göreviniz Pirinç Denizi'nde ortalığı birbirine katmak olacak. Buradan Nikora'ya kadar tüm gemilerin yağmalanmasını istiyorum. Priori'nin kapıma dayanıp daha fazla altın, daha fazla gemi, daha fazla sorumluluk almak için bana yalvarmasını istiyorum. Talverra'nın güneyindeki tüccarların yelken açıp kaçmasını istiyorum. Sigortacıların korkudan altlarına kaçırmalarını istiyorum. Hepsini elde edemeyeceğimin farkındayım. Ama tanrılar şahidim olsun ki bana sağlayabileceğiniz her şeye razıyım. İnsanlara yıllardır eşi benzeri görülmemiş bir korsan dehşeti yaşatın.
Sen kafayı kırmışsın dedi Can.
Soyluları soyabiliriz, evlere girip çıkabiliriz, bacalardan aşağı inebilir, kilitleri açabilir, faytonları soyabilir, kasaları kırabilir ve türlü türlü kart hilesi yapabiliriz dedi Loke.
Eğer taşakların olsaydı onları kesip yerlerine misket koyabilirdim ve bir hafta boyunca değişikliği fark etmezdin. Ama şimdiye kadar asla muhatap olmadığımız bir suçlu sınıfı varsa o da canları çıkasıca korsanlar.
Sıra onlarla tanışmaya geldiğinde bile işe nereden başlayacağımızı bilmeyiz diye ekledi Can. Bakın bu konuda sizden ilerideyim dedi Stragos. Hayalet rüzgarı korsanlarıyla tanışmakta hiç sıkıntı çekmeyeceksiniz. Çünkü siz de saygıdeğer birer korsan olup çıkacaksınız. Hatta bir korsan şalupasının kaptanı ve ikinci kaptanı demek daha doğru olur.
Üçüncü kısım. Sen deliden de ötesin dedi Loke birkaç saniye sessizlikten ve hışımla düşünüp taşındıktan sonra. Zır delilik senin asla erişemeyeceğin makul bir saadet halidir. Lağımda yaşayan ve kendi sidiklerini içen adamlar bile seni yanlarında istemezler. Sen düpedüz tırlatmışsın.
Bunlar panseyrini isteyen birinden duymayı beklediğim türde sözler değil.
Bize ne kadar harika bir seçim sunuyorsun ama. Ya yavaş yavaş zehirlenerek ya da delice bir serüvene atılarak ölmek.
Hadi ama dedi Stragos, bunlar da aşırı derece karmaşık durumlardan, paçayı sıyırma yeteneğini ispatlamış birinden duymayı beklediğim türde sözler değil.
Daha önceki çılgınlıklarımızı övüp bizi daha riskli maceralara itmek için onları bahane olarak kullanan insanlardan bıkmaya başlıyorum, dedi Loke. Bak eğer bir dolap çevirmemizi istiyorsan bize uzmanlık alanımıza giren bir iş ver. Senin için yeteri kadar geniş değil mi? Biz ne anlarız rüzgardan, hava şartlarından, gemilerden, korsanlardan, Pirinç Denizi'nden, hayalet rüzgarı adalarından, yelkenlerden, halatlardan... hava şartlarından, gemilerden.
Gemiler konusundaki tek tecrübemiz diye ekledi Can, onlara binmekten, deniz tutması geçirmekten ve tekrar karaya çıkmaktan ibaret.
Bunları ben de düşündüm dedi Stragos. Haydutlardan oluşan bir mürettebatın kaptanı her şeyden önce karizma sahibi olmalıdır.
Liderlik vasfına, karar verme yetisine, haydutlara hükmedebilmelidir. Bunu yapabileceğine inanıyorum Lamora. Gerekirse sahtekarlıkla. Bu da seni pek çok açıdan en iyi tercih kılıyor. Dürüst bir adamın panikleyebileceği bir durumda sen kendine güvenin tanınmış gibi davranabilirsin. Dostun Jean da liderliğini zorla kabul ettirebilir. Gemilerde iyi dövüşçülere saygı duyulur.
Tabii canım ne güzel dedi Loki. Ben cezbediciyim, Jean da bıçkın. Geriye sadece az önce saydıklarım. Denizcilik sanatına gelince size tecrübeli bir denizci tahsis edeceğim. İşin temellerini öğretebilecek ve denize açıldığınızda sizden emir alıyormuş gibi gözükerek sizin adınıza doğru kararları verecek bir adam. Görmüyor musunuz? Sizden tek isteğim bir rolü canlandırmanız. Adamım o rolü inandırıcı kılacak bilgiyi size sağlayacak.
Sevgili Vena Porta aşkına, dedi Loke, sen bizi denize göndermeye cidden niyetlisin ve başarılı olmamızı sahiden bekliyorsun.
Kesinlikle, karşılığını verdi Stragos. Peki ya zehir, dedi Jean, pirinç denizinde dört dönmemize yetecek kadar pan zehri elimize mi tutuşturacaksın?
Hiç de bile. Her iki ayda bir Talverrar'a uğramanız gerekecek. Simyacım bana 62 ile 65 günü geçirmemeniz gerektiğini söyledi.
Hop, ağır ol bakalım, dedi Loke. Tecrübeli korsanlar ayağına yatan avanak birer denizci olmamız, bizi becerikli göstermesi için başka bir adama güvenmemiz veya Requin'le ilgili planlarımızı erteleyip tanrılar bilir denizde ne gibi risklere atılmamız yetmiyormuş gibi, şimdi de iki ayda bir anasının eteklerine yapışan birer çocuk gibi davranmamızı mı bekliyorsun?
Hayalet rüzgarı adalarıyla burası arasında 2-3 haftalık mesafe var. Verdiğim görev kaç ay sürerse sürsün, her yolculukta kendi meselelerinizle ilgilenmek için yeterince zaman bulacaksınız. Tabii programınızı ne kadar kısa kesmek isteyeceğiniz size kalmış. Herhalde bu işin böyle yürümesi gerektiğinin farkındasındır.
Hayır, diyen Loke güldü. Açıkçası değilim.
Sizden düzenli olarak rapor isteyeceğim. Size vermem gereken yeni emir ya da bilgiler olabilir. Sizin de yeni talepleriniz veya önerileriniz. Düzenli aralıklarla temas kurmak son derece akla yatkın.
Peki ya denizde o şeylerden birine rast gelirsek? Hani şey var ya, kahretsin Jean, ne deniyordu onlara? Hani hiç rüzgar esmediğinde.
Doldrum, dedi Jean.
Hah, dedi Loke. Biz bile rüzgar ve yelkenler söz konusu olduğunda sabit bir hız beklenemeyeceğini, tanrılar sana ne gönderirlerse onunla yetinmen gerektiğini biliyoruz. 63. günde Talverrar'ın 50 kilometre açıklarındaki dümdüz bir okyanusta mahsur kalabilir ve boş yere geberip gidebiliriz.
Bu dediğim mümkün ama aynı zamanda da çok düşük bir ihtimal. Size verdiğim görevin çok riskli olduğunun farkındayım. Fakat muazzam bir getiri olasılığı beni o riski göze almaya itiyor. Şimdi artık bu konuyu kapatalım. İşte sizi görmeniz için buraya kadar getirdiğim şey.
İlerideki karanlık suların yüzeyinde altın sarısı bir dalgalanma, onların hemen üzerindeki boşlukta ise yine aynı renkte silik çizgiler görülüyordu. Yaklaştıkça geniş ve kara bir şeklin bir banketten diğerine kadar suni nehri bütünüyle kapladığını gördü Loke. Bir tür binaydı bu ve görünüşe göre o altın sarısı çizgiler de suya doğru sarkan perdelerin aralıklarıydı. Sandal oraya ulaştı ve herhangi bir güçlükle karşılaşmadan perdeleri iterek geçti. Loke yüzüne değen ağır ıslak kumaşı kenara çekti ve çevresi sanki gün ışığına çıkmış gibi aydınlandı. Duvarlara ve çatıya sahip en az 12 metre yüksekliğindeki bir bahçedeydiler. Mekan söğüt, cadı tahtası, zeytin, narenciye ve kehribar dikeni ağaçlarıyla doluydu. Siyah kahverengi ve gri gövdeleri saflar halinde yan yana duruyor, sarmaşıklarla bezeli dalları nehrin üzerinde ikinci bir çatı gibi kenetlenirken, parlak yaprakları ise engin takım yıldızlarını andırıyordu. Asıl çatı ise gündüz göğü kadar parlak, mavi ve aydınlıktı. Dalların arasından bakıldığında havada beyaz bulut demetlerinin süzüldüğü kısmen de olsa görülebiliyordu. Loki dümdüz ileri bakmak için başını çevirdiğinde sağ tarafında kalan ve altın sarısı huzmelerini birer gölge gibi görünen yaprakların arasından yollayan güneşin acı verici derecedeki parlak ışıklarına maruz kaldı. Hem de vakit dışarıda gece olmasına rağmen.
Bu ya simya ya büyü ya da ikisi birden, dedi Jean.
Bir kısmı simya, dedi Stragos alçak ve hevesli bir sesle. Tavan cam, bulutlar duman, güneşse yanan simyasal yağlarla doldurulup aynalarla kaplanmış cam bir hazne. Bu ormanı bir çatının altında hayatta tutacak kadar parlak ha.
Vay anasını, dedi Loki.
Sahiden de tutabilirdi Lamora, dedi Arhon, ama yakından baktığın takdirde biz hariç bu çatının altında yer alan hiçbir şeyin canlı olmadığını görebilirsin.
Loki ile Jean hayret içinde etrafa bakınırken Stragos da sandalı bahçenin nehir kıyılarından birine yönlendirdi. Su yolu burada 3,5 metreye kadar daralıyor ve her iki yanda ağaçlara, sarmaşıklara ve çalılara yer açıyordu. Stragos uzanıp bir ağaç gövdesini yakalayarak sandalı durdurdu ve bir yandan konuşurken diğer yandan da yukarıyı işaret etti.
Mekanik nehrim için mekanik bir bahçe. Burada hiç gerçek bitki yok. Her şey tahtadan, kilden, telden, boyadan, kumaştan ve simyadan ibaret. Hepsi de benim tasarımıma göre hazırlandı. Tümünün inşası zanaatkarların ve asistanlarının 6 yılını aldı. Mekanizmalarla dolu küçük vadim.
Loki o şaşkın haliyle Arhon'un doğruyu söylediğini anladı. Tepelerindeki beyaz duman bulutlarının hareketi dışında mekan anormal, hatta ürkütücü derecede durgundu. Ayrıca kapalı bahçenin durgun havası bayat su ve kumaş kokuyordu. Halbuki ortalık orman aromalarıyla, toprağın, çiçeklerin ve çürümenin o yoğun kokusuyla dolup taşmalıydı.
''Beni hala kapalı bir odada osuran biri gibi mi görüyorsun Lamora? Çünkü buradayken rüzgara sahiden de hükmedebilirim.''
Stragos'un sağ kolunu başının üstüne kaldırmasıyla birlikte suni bahçe bir hışırtı sesiyle doldu. Bir hava akımı Loki'nin kafa derisini gıdıkladı, ardından giderek hızlandı ve sonunda yüzüne karşı esen sabit bir rüzgar halini aldı. Etraflarındaki yapraklar ve dallar hafifçe sallanmaktaydı.
''Ve de yağmura!'' diye haykırdı Stragos. Sesi sudan aksetti ve ansızın canlanan ormanın derinliklerinde kayboldu.
Hemen sonra ılık denilebilecek bir sis, teni gıdıklayan bir su pusu çöktü ve sahte yeşilliklerin arasında hayaletimsi kıvrımlarla dönerek teknelerini sarmaladı. Ardından hafif pıtırtılar eşliğinde su damlaları düşmeye başlayarak mekanik nehrin yüzeyinde dalgacıklar yarattı. Loki ile Jean ceketlerinin altında büzüşürlerken Stragos bir kahkaha attı.
''Daha fazlasını da yapabilirim.'' dedi Arhon. ''Hatta belki bir fırtına bile çıkarabilirim.''
Daha güçlü bir hava akımı, yağmuru ve sisi onlara doğru savurmaya başladı. Önlerinden bir yerlerden bir karşı akıntı kopup gelirken küçük nehir çalkalandı ve sanki sular kaynıyormuşçasına sandalın altında köpüklü dalgalar belirdi. Tekne mide bulandıracak kadar sert bir şekilde sallanırken Stragos ağaç gövdesini daha sıkı tuttu. Yağmur damlaları ağırlaşıp sertleşti. Loki görebilmek için elini gözlerine siper etmek zorunda kaldı. Başlarının üstünde toplanan yoğun ve kara bulutlar suni güneşi sönükleştirdi. Sahte bitkiler sanki görünmez hayaletlerle savaşa tutuşmuşçasına dallarıyla ve yapraklarıyla puslu havayı döverken orman iyice canlandı.
''Ama sadece bir yere kadar.'' dedi Stragos ve belirgin bir sinyal vermemesine rağmen yağmur kesildi. Ormanın çırpınışları kademeli olarak azalıp önce yumuşak bir hışırtıya, sonra da durgunluğa dönüştü. Altlarındaki nehrin kabarık akıntıları azaldı ve mekanik bahçe dakikalar içinde göreceli bir sükunete büründü.
Yavaş yavaş kaybolan sisin parmakları ağaçların etrafında dönerken güneş de seyrelen bulutların arkasından göz kırptı ve kapalı mekanda binlerce daldan, yapraktan ve ağaç gövdesinden damlayan suyun o hoş denebilecek sesi yankılandı. Silkinen Loki ıslak saçlarını gözlerinin önünden çekti.
Bu gerçekten eşsiz bir şey Arhon, o kadarını itiraf ediyorum. Buna benzer bir şeyin gerçek olabileceğini daha önce hayal dahi etmemiştim.
Şişelenmiş bir havası olan şişelenmiş bir bahçe diye mırıldandı Jean.
İyi ama neden diye sordu Loki her ikisi adına.
Hatırlamamı sağlaması için.
Stragos ağaç gövdesini bıraktı ve sandalın bir kez daha nehrin ortasına doğru yavaşça sürüklenmesine izin verdi.
İnsanların elleriyle ve zihinleriyle neler başarabileceklerini, tüm dünyada sadece bu şehrin neler üretebileceğini, size Mon Magisterian'ın bir suni şeyler deposu olduğunu söylemiştim. Onlara düzenin meyveleri olarak bakabilirsiniz. Sağlama almaya ve korumaya mecbur olduğum bir düzenin.
Tal Verrar'ın okyanus ticaretine müdahale etmenin düzeni sağlama alıp onu korumana ne gibi bir faydası olabilir ki?
Uzun vadeli bir kazanç için kısa vadeli bir fedakarlık. Bu şehirde günün birinde filizlenecek durgun bir şey var Lamora. Filizlenmekten de öte patlak verecek bir şey. Terrin İmparatorluğu dağılıp da birbirini yiyen şehir devletlerine dönüşmeseydi ve yüzlerce yıl barış içinde yaşasaydı ortaya ne gibi harikaların çıkabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Nihayet bir şey başımıza gelen tüm bu talihsizliklerden sıyrılmaya hazırlanıyor ve o olay tam burada gerçekleşecek. Tal Verrar'ın simyacıları ve zanaatkarları rakipsiz. Terrin Koleji'nin alimleri de sadece birkaç günlük mesafede. Dediğim şey burada gerçekleşmek zorunda.
Maxilan, hayatım, Locke bir kaşını kaldırıp gülümsedi. Hırslı olduğunu biliyordum ama böyle esip gürleyebildiğini tahmin etmemiştim doğrusu. Hadi bana buracıkta sahip ol. Jean dert etmez. Bir beyefendi gibi başını öteye çevirir.
Benimle istediğin kadar dalga geçebilirsin Lamora ama sözlerime kulak ver. İdrak et kahrolasıca dedi Stragos. Az önce tanık olduklarınızı gerçekleştirebilmek için 60 adam ve kadın gerekti. Sinyallerimi bekleyen gözcüler, duman kazanlarıyla ilgilenen simyacılar, rüzgarı çıkaran körükleri ve pervaneleri çalıştıran gizli ekipler. Deyim yerindeyse sadece ipleri elimde tutmak için bile birkaç düzine adam gerekti. Suni ağaçlarımın dallarına tıpkı kuklalarda olduğu gibi metal teller bağlıdır ki daha ikna edici bir şekilde sallanabilsinler. Bir sandaldaki 3 kişiye 5 dakikalık bir gösteri sunmak için eğitimli işçilerden oluşan küçük bir ordunun uğraşıp didinmesi gerekti. Üstelik önceki asırların sanatı ve zanaatıyla bu kadarı bile mümkün değildi.
Yeterli zamanımız olursa daha başka neleri başarabiliriz? Ya aynı sonucu elde etmek için 30 kişi yeterli olursa veya 10 veya 1? Ya daha üstün aygıtlar bize daha güçlü rüzgarlar, daha sert yağmurlar, daha hızlı akıntılar sağlarsa? Ya kontrol mekanizmalarımız öyle yaygın, öyle güçlü bir hal alır da etkileri bir gösteri olmaktan çıkarsa? Ya onları kullanarak herhangi bir şeyi, hatta kendimizi, bedenlerimizi, ruhlarımızı değiştirebilir ve kontrol edebilirsek? Ataların dünyasından kalan harabelerde ve kart hainli büyücülerinin gölgesinde sinerek yaşıyoruz. Fakat sıradan adamlar ile kadınlar onların gücüyle başa çıkabilirler. Hatta asırlarca zamanları olursa ve tanrılar izin verirse sıradan adamlar ile kadınlar onların gücünü gölgede bırakabilirler.
Ve tüm bu görkemli fikirler dedi Jean, ikimizin denize açılmasını ve senin adına korsanlık yapmamızı gerektiriyor öyle mi? Tal Verrar bir inekten süt sağar gibi ondan para koparan ve ilk tehlike işaretinde kaçıp gidenler tarafından yönetildiği sürece asla güçlü olamayacak. Daha fazla güce ihtiyacım var. Daha açık konuşmam gerekirse o gücü düşmanlarımdan zorla yahut hileyle ele geçirmem ve halkın iradesini arkama almam gerekiyor. Göreviniz başarıya ulaştığı takdirde daha büyük şeylere çıkan bir kapının kilidini açmış olacaksınız.
Stragos gevrek gevrek gülerek ellerini iki yana açtı.
Siz hırsızsınız. Size tarihin ta kendisini çalma fırsatı sunuyorum.
Bir muhasebe bürosundaki parayla ve başını sokabileceğim bir çatıyla kıyaslandığında bu pek de huzur vermiyor.
24. ayrımın sonu. Sayfa 228.